Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 27. ayrım. Duff'ın yanından ayrıldıklarında saat 6'yı geçiyordu. Dükkanların çoğu kapanmıştı. Ama Wiley's restoranı bulup çalışanlara robot resimleri göstermeyi başardılar. Kimse resimdeki adamı tanımadı ama müdür gözlerini dört açacağına söz verdi. Sel, kadına kartını bıraktı ve oradan çıktılar. İkinci durakları Smith House'du. Burası eskiden kocaman bir malikaneydi. Şimdi ise restore edilmiş bir otel, kasaba marketi ve restoran olarak hizmet veriyordu. Lobinin içi tereyağlı kurabiye ve tatlı patates kokuyordu. Kimberly için bu kadarı kâfiydi. Akşam yemeği zamanı dedi hevesle. Rainey ve Quincy'nin buna bir itirazı yoktu. Az önce kızarmış tavuk yemiş olan Sel ise sadece omuz silkti. Ben her zaman yiyebilirim dedi. Yemekler standart ücret ödenerek alınıyordu. Lobideki kasada duran kıza parayı verdiler. Kız da onlara birer tane fiş verdi. Bu fişle aşağıdaki yemek salonunda istedikleri kadar kızarmış tavuk, fırında jambon, biftek, meyveli börek, bamya, haşlanmış sebze ve ev yapımı tarçınlı çörek alabileceklerdi. Alkol yoktu ama sınırsız buzlu çay ve limonata vardı. Merdivenlerin sonunda 6 metrelik bir maden kuyusuna açılan bir kapı keşfettiler. Kimberly, plexiglasla kapatılmış, karanlık bir delikten başka bir şey görememişti. Pek de enteresan bir tarafı yoktu. Ama Quincy ve Rainey, kuyunun keşfedilmesiyle ilgili belgesel videoyu izleyecek kadar uzun zaman geçirdiler orada. Kırmızı yanaklı garson, Sel ve Kimberly'ye 6 kişilik bir ailenin yanında bir masa buldu. Büyük anneyle, büyük babayla, anneyle, babayla ve 4 yaşındaki ikiz erkek çocuklarla merhabalaştılar. İkizler masanın etrafında kucaktan kucağa geziyordu. Yorgunluktan suratı çökmüş olan anneleri Kimberly'ye bakıp gülümsedi. "Umarım sizi rahatsız etmiyoruzdur," dedi. "Hiç sorun değil," dedi Kimberly ve gülümseyerek kendi karnını okşadı. Kadın şaşkınlıkla gözlerini açtı. "Aa, ilk bebeğiniz mi?" "Evet." Kadın Sel'e baktıktan sonra Kimberly'ye dönüp gülümsedi. "Siz ve eşiniz çok heyecanlı olmalısınız," dedi. Sel'in eli fasulye tabağının üzerinde donup kaldı. "Efendim, ben çok mutluyum," dedi Kimberly kadına. "En azından şimdilik." Kadın güldü. "Evet hanımefendi, hep böyle olur zaten," dedi. "Kız mı erkek mi biliyor musunuz?" "Hayır, sürpriz olmasını istiyoruz." "Biz de öyle istemiştik," dedi kadın. "Ve gerçekten de sürpriz oldu. Bir tavsiyede bulunabilir miyim acaba?" "Evet, ikiz yapmayın." O sırada Rainey ve Quincy gelip aileye selam verdiler. Rainey kızarmış bamyaları büyük bir iştahla yemeye başladı. Quincy de ağır ağır haşlanmış sebzelere ve fırında jambona yöneldi. Kimberly et kokusundan dünkü kadar rahatsız olmamıştı. Başka bir dönem daha mı bitiyordu yoksa? Yeni bir dönem mi başlıyordu? Hayat hiç yerinde durmuyordu. Hamilelik hayatı bile sürekli değişiyordu. Bir parça jambon, biraz bamya ve yayın balığı yedi. Çok geçmeden, verimli bir günün, arkadaşlar ve ailenin eşliğinde yenen güzel bir yemeğin ardından, insanın içini dolduran o huzurlu sıcaklığı hissetmeye başladı. Garson elinde yeni buzlu çay sürahileriyle gelene kadar, Dinkara'nın robot resmini bile unutuvermişti. "Resimdeki adam da arkadaşınız mı yoksa?" diye sordu garson, gözlerini Kimberly'nin aralık çantasındaki dosyaya dikerek. "Kim?" diye sordu Kimberly şaşkınlıkla. "Şu resimdeki adam. Eskiden buralara hep gelirdi. Yanında çocuğuyla tabii. Ah şu gençler tanrım, nasıl da çok yemek yiyorlar." Sel'in ağzındaki lokma takılı kaldı. Önce resme, sonra garsona, sonra bir daha resme baktı. Kimberly kendini daha önce toparladı. "Onu tanıyor musunuz?" diye sordu garsona. "Evet, suratı yabancı değil. Sonbaharda buraya sık sık gelirdi. Ortalama boyda değil mi? Çok iri değildi ama güçlü kuvvetli görünüyordu. Evet, kaslıydı ve kafasında hep o şapka olurdu. Yemek yerken bile." Garson kadın başını salladı. "Size söyleyeyim, benim zamanımda bırakın masaya şapkayla oturmayı, büyük annem çok daha hafif sebepler yüzünden bile beni bir güzel pataklardı." "Adamın adı neydi?" Kadın dudaklarını ısırıp elindeki buzlu çay sürahisini sallayarak düşündü. "Bobby mi? Bob mı? Ron, Rob, Richard. Şu anda hatırlayamıyorum. İsmini söylediğinden bile emin değilim." "Peki ya çocuk?" diye sordu Kimberly. "Sıska, beyaz tenli bir çocuktu. 16-17 yaşlarında. Kolları ve bacakları kemik torbası gibiydi. Hiç eti yoktu. genç çocukların nasıl göründüklerini bilirsiniz. Sanki hiç yemek yememiş gibidirler. Sessiz bir tipti. Oturur, yemeğini yer ve tek kelime bile etmezdi. Peki, çocuğun adını hatırlıyor musunuz? Garson tekrar başını salladı. Bazı insanlar buraya sosyalleşmek için gelirler. Kendilerini tanıtır ve sohbet kurarlar. Bazıları ise, onların tek derdi bamya yemektir. Buna bir şey diyemeyiz değil mi? Adamın hesabı nasıl ödediğini hatırlıyor musunuz diye sordu Rayne. Başından beri konuşmayı büyük bir ilgiyle takip ediyordu. Üzgünüm bayan ama para ödeme işi üst katta yapılmıştır. Ama kredi kartıyla ödediyse diye mırıldandı Kimberly, Rayne'nin varmak istediği noktayı anlayarak. Galiba müdürle konuşmamız gerekecek dedi Sel sonunda. Yan masadaki aile biraz telaşlanmış görünüyordu şimdi. Her şey yolunda mı? Resimdeki adam kim? Bilmemiz gereken bir şey var mı? Bütün gözler Sel'in üzerindeydi. İkizler bile artık koşturmayı bırakmıştı. Rutin bir araştırma sadece dedi Sel, umursamaz bir tavırla. Sonra Kimberly'yi kolundan tutup ayağa kaldırdı. Kimberly'nin teşvik edilmeye ihtiyacı yoktu. Hemen müdürün ofisine doğru yürümeye başladılar. Bütün kredi kartları fişlerini elden geçirmek zaman alacak gibi görünüyordu. Bazı net bilgiler vermeleri gerekiyordu. Tarih, saat, miktar. Garsonu çağırıp tarih konusunda herhangi bir şey hatırlayıp hatırlamadığını sordular. Garson, adamla çocuğun Eylül ve Kasım ayları arasında birçok kez geldiğini hatırlıyordu. Biraz zorlandıktan sonra geliş tarihlerinden birini Kolomb günü hafta sonuyla sınırlandırdı. Miktar, iki kişilik hesabı karşılıyor olmalıydı ve akşam geç saatlerdeydi. Kadın böyle olduğunu hatırlıyordu çünkü çocuğunun saatte dışarı çıkmasına izin verilmesine şaşırmıştı. Kredi kartı fişleri bilgisayara kaydedilmiyordu. Bunun yerine adamın biri, aylara göre düzenlenmiş olan bir dosya çekmecesi açtı. Bir süre sonra anladılar ki, Smith House konaklama ve yemek konusunda oldukça popüler bir yerdi. Özellikle de Kolomb günü hafta sonunda. Kimberly, babasıyla Rainey'e iyi haberi vermek için yemek salonuna geri döndü. Müdürün kayıtları incelemek için biraz zamana ihtiyacı var. Yani tahmin edin ne yapıyoruz? Geceyi burada geçiriyoruz. 30. Hamburger adam sonunda hamlesini yaptı. Dün gece boğuk çığlık sesleriyle uyandım. Sesler bütün gece devam etti. Hamburger adam yeni oyuncaklarıyla daima uzun uzun ve hoyratça oynar, sonunda kırılana kadar. Tıpkı benim gibi. Sabah raconumu çok iyi biliyordum artık. Kalktım, mutfağa gittim, kahvaltı ettim. 7 yaşında çıplak bir çocuğun harap olmuş yemek masasında, tıka basa, mısır gevreğiyle dolu bir kasenin önünde, yüzünde aptala dönmüş bir ifadeyle oturduğunu görmek, hayattaki en doğal şeymiş gibi davrandım. Çocuk hiçbir şey söylemedi. Gözlerini tabağındaki renkli mısır gevreklerine dikmiş, kırmızıları, yeşilleri ve mavileri inceliyordu. Çocukla göz göze gelmemeye dikkat ettim. Olan biten herhangi bir şeyle, herhangi bir ilgim olmasını düşünmesini istemiyordum. Hamburger adam hala yatak odasındaydı. Muhtemelen, önceki gecenin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyordu. Telefonun ortadan kaybolmuş olduğunu ve kapının üzerinde, küçük oyuncağın erişemeyeceği bir yere yeni bir kilit takılmış olduğunu fark ettim. Hamburger adamın benim odamda bir telefon olduğunu hatırlayıp hatırlamadığını merak ediyordum. Acaba geceliğin odama girip telefonu almış olabilir miydi? Fazla ses çıkarmadan odama geri döndüm. Telefon hala oradaydı. Riske girmemeye karar verdim ve telefonu kendim söküp dolabıma kaldırdım. Hamburger adam, oburluğunu kontrol edemiyor diye kendi lükslerimden vazgeçecek halim yoktu elbette. Mutfağa geri döndüm ve kendime bir tane daha mısır gevreği koydum. Sessizce yemeye başladım. Varlığım çocuğu kendine getirmiş olmalı ki, o da önündeki balçık gibi gevreyi kaşıklamaya başladı. Yediği şeyi midesinde tutmayı başarıp başaramayacağını düşündüm. Bazıları başarır, bazıları ise kusardı. Bir ya da iki gün içinde gitmiş olacaktı. Hamburger adam hevesini alınca. Onları ne yapıyordu? Öldürüyor muydu? Serbest mi bırakıyordu? Bunu bilmiyordum ve umurumda da değildi. Hangi yılda doğduğumu, doğum tarihimin tam olarak ne olduğunu bile hatırlamıyordum artık. Ama muhtemelen ergenlik döneminde olmalıydım. Çünkü hissedebildiğim tek duygu aşağılama duygusuydu. Hamburger adamı, çocuğu ve kendimi. Ve sonra ortada hiçbir neden yokken o ilk çocuk geldi aklıma. Onca sene önce. Yardım edebileceğimi sandığım o çocuk. Acaba cesedini hiç bulmuşlar mıydı? Yoksa hala açeli ağacının altında çürüyor muydu? Bunu düşününce öfkelendim. Önümdeki kaseyi alıp lavaboya fırlattım. Çocuk gürültüden ürkerek irkildi. Hamburger adam mutfağa geldi. Pantolonunu giymişti ama üzerinde bir şey yoktu. Geçen yıllar ona nazik davranmamıştı. Sakallarında siyahtan çok beyazlar vardı. Vücudu aşırı bira ve yağlı yemek tüketmekten sarkmıştı. Cılız kollarının ve göğsünün derisi aşağı doğru sallanıyordu. Tıpkı olduğu insan gibi görünüyordu. İhtiyarlamakta olan beyaz bir pislik. Tek ayağı mezarda olduğu halde hala bir çıngıraklı yılan gibi kötü huylu. Ondan bir kez daha bütünüyle nefret ettim. Bana baktı. Sonra elini küçük çocuğun omzuna koydu. Çocuk ilk teması hissedince irkildi, sonra taş kesildi ve gözlerinde yaşlar birikirken kıpırdamadan oturdu. Hamburger adam aniden bana dönüp sırıttı. "Evlat," dedi, zafer kazanmış bir edayla. "Çocukla tanış. Senin yerini almaya da yeni oyuncağım." Ve işte o anda artık biliyordum. Hamburger adam ölmeliydi. Hamburger adam arkasından çocuğu sürükleyerek odasına çekilene kadar bekledim. Sonra kendi odama doğru sıvıştım. Odam dediğim yer eski püskü çift kişilik bir şilteden, iki süt şişesi sepetinden oluşan kıyafet dolabından ve komşunun çöplüğünden alıp tamir ettiğim siyah beyaz bir televizyondan ibaretti. Odamın içi kokuyordu. Çarşaflar, yatak, kirli kıyafetler, her şeyin üzerine pis, terli vücutların ve uzun geçen gecelerin kokusu sinmişti. Bu karanlık evin her köşesi böyle kokuyordu. Buzdolabındaki sütler bozuluyordu. Tezgahta kirli bulaşıklar yükseliyordu. Hamam böcekleri ocakta cirit atıyordu. Bütün bunlar beni bir kez daha öfkeden çıldırttı. Çürümüş hayatımın kokusu, varoluşumu mühürleyen karanlık, uçsuz bucaksız bu boşluk. Çünkü hamburger adam beni seçmişti ve ondan beri bir daha hiç şansım olmamıştı. Şimdi mezun bile olamayacaktım. Yok, hayır, hamburger adam kendine yeni bir oyuncak edinmişti artık. Atmayı düşünmediği yeni bir oyuncak. Yani günlerim artık sayılıydı. Ve hiçbir neden yokken hamburger adamın beni reddetmesi, bugüne kadar bana gösterdiği sevgiden çok daha fazla acıtmıştı canımı. Ben bir aptaldım. Ben güçsüzdüm. Ben hiçbir şeydim. Hamburger adam beni öldürmüştü. Sadece nasıl ölünmesi gerektiğini bilmiyordum. Tekrar çığlık sesleri. O aptal çocuk bağırıyordu. Sanki bağırması bir şeyi değiştirebilirmiş gibi. Yatağın içine girdim, yorganı kafama kadar çektim ve ellerimle kulaklarımı kapattım. Uyuyakalmışım. Uyandığımda hava kararmıştı. Bir süre öylece yattım ve sokak lambalarından gelen ışıkların perdelerin arasında oynamasını, duvara yansımasını seyrettim. Sonra kalktım, dolabıma yürüdüm ve telefonu aldım. Yatağıma geri döndüm. Şiltenin ucunu kaldırıp, altından hamburger adamın bakmadığı bir sırada evin içinden yürüttüğüm telefon rehberini çıkardım. Nihayet numarayı bulduğumda ellerim titriyordu ve ağzım kupkuru olmuştu. Kendime duracak, düşünecek zaman vermedim. Telefonun kablosunu taktım, numarayı çevirdim. Karşı taraf açar açmaz, "Bana yardım et," diye fısıldadım. "Lütfen bana yardım et." Sonra telefonu kapattım ve ağladım. 31. Örümcekler zehirleme sanatında uzmanlardır. Örümcek zehrini gözlerinin altında kıvrılmış pençeler gibi görünen dişleri yoluyla salar. Örümcekler hakkındaki tuhaf gerçekler. Christine Morley, 2007. "Annenle babana ne oldu?" diye sordu çocuk. Verandada Rita'nın yanında oturuyor ve limonata içiyordu. Sabah saat 6'da gelmişti ve o saatten beri çalışmıştı. Rita hiçbir yorum yapmadan onu içeri alıp kahvaltı yedirmiş ve havadan sudan konuşmuştu. Çocuk da, Rita da son seferki olaylı görüşmeleri hakkında hiçbir şey söylemedi. Rita bir gün önce öğleden sonra kapısını çalan Mel'e de konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi. Mel ona içinde sosis, yumurta ve portakal suyu olan bir kutu getirmişti. Rita başını hafifçe eğerek teşekkür etmiş ve kutuyu almıştı. Sonra Mel kendi yoluna gitmiş, Rita da evine dönmüştü. Bazen işler bu şekilde daha kolay olurdu. Çocuk güzelce silkelenmek üzere halıları yuvarlayıp dışarı çıkarması için Rita'ya yardım ederken, Rita onun kesik kesik hareket ettiğini fark etti. Sanki kaburgalarında bir sorun varmış gibi görünüyordu. Ara sıra da eliyle sırtını ovuşturuyordu. Rita bu konuda da bir şey sormadı. Çocuk da bir şey söylemedi. Bu kasvetli soğuk günün teması böyle olacaktı anlaşılan. Ve şimdi de bu acayip soru gelmişti. Annemle babam öldüler dedi Rita, uzun zaman önce. Neden öldüler? Rita omuz silkti. Yaşlandıkları için herkes günün birinde yaşlanıp ölür. Sen de yaşlısın dedi çocuk. Rita kıkırdadı. Sence ben nalları diker miyim çocuğum? Seni kahvaltıda yalnız bırakır mıyım? Meraklanma, dünyanın benimle işi bitmedi henüz. Fakat çocuk şaka yapmıyordu. Bakışlarında büyük bir ciddiyet vardı. Benim de annem babam vardı dedi bir anda. Rita gülmeyi bıraktı. Joseph'ın eski yeşil gömleğini düzeltti eliyle. Etekleri Rita'nın dizlerinin üzerine kadar düşüyordu. Demek öyle dedi. Onlar da öldü. Bunu duyduğuma üzüldüm. Nasıl öldüklerini bilmiyorum diye devam etti çocuk hiç durmadan. Ses tonu kalınlaşmıştı. Annemle babam vardı sonra bir gün yok oldular. Öylece yani. Kız kardeşim de gitti. O küçüktü. Sürekli eşyalarıma burnunu sokar, hep benimle oyun oynamak isterdi. Ona kötü davranırdım. Saklambaç oynadığımızı söylerdim sonra, o saklandığında onu aramazdım. Sonra ağlamaya başlardı, ben de ona bebek derdim. Annem bana kızardı. Benim de tıpkı senin gibi bir ağabeyim vardı dedi Rita. Yaramaz mıydı? Sonra ailesi onu da diğer yaramaz çocuklarla yaşaması için başka bir yere mi gönderdi? Hayır, hepimiz onu severdik dedi Rita kesin bir tavırla. Sonra o uzaklara gitti ve savaşta kendini öldürttü. Ağabeyler ve kardeşler arasında kavgalar olur çocuğum ama yine de birbirlerini severler. Bir keresinde bana doğum günü hediyesi olarak aldıkları bir oyuncak ayıyı kız kardeşime verdim diye mırıldandı çocuk. Mutlu olacağını biliyordum. Oldu mu peki? Evet sanırım. Bazen hatırlamak çok zor. Onları gözümde canlandırmaya çalışıyorum ama her şey kafamda karman çorman oluyor. Tıpkı en sevdiğim dondurma çeşidi gibi. Sanırım çikolatalıydı ama o kadar çok zaman oldu ki. Belki de vanilyalıdır ya da çilekli. Birisi sizden en sevdiğiniz dondurma çeşidini çalabilir mi? Bilmiyorum. Kafam karışıyor. Kız kardeşine ne oldu çocuğum? Çocuk omuz silkti. Sanırım öldü. Hepsi öldü. O bana öldüklerini söyledi. Şimdi tehlikeli bir bölgede geziniyorlardı. Rita bunu tam olarak anlamasa da hissediyordu. Çocukla ilk karşılaştığında onun sorunlu bir aileden geldiğini düşünmüştü. Sosyal hizmet görevlileri Rita'nın zamanında hep bu tabiri kullanırdı. Bu çocuk sorunlu bir aileden geliyor. Son zamanlarda Rita meraklanmaya başlamıştı. Sözcüklerini dikkatlice seçti. Ailen hayattayken çocuğum, buralarda mı oturuyordunuz? Çocuk kaşlarını çattı. Buralar neresi ki? Dahlonesh, Georgia'nın Blue Ridge dağları. Burada mı doğmuştun? Çocuk o kadar uzun bir süre sessiz kaldı ki Rita artık cevap beklemekten vazgeçmek üzereydi. Fakat sonra yavaş yavaş kafasını salladı. Macon salamı. Babam arabada giderken hep böyle derdi. Georgia'nın Macon salamı tavuk çiftlikleri etrafımızı sardı. Sonra da gülerdi babam. Hem salamı da çok severdi. Sabahları omlet yerdi. Sence bu yüzden mi öldü? Yumurta ve salam yemekten mi? Bunu sorarken bakışlarında en ufak bir art niyet yoktu. Tamamen samimiydi. Bu haliyle Rita'nın gözüne çok daha küçük, çok daha savunmasız göründü. Rita tekrar, acaba doğru şey mi yapıyorum diye düşündü. Sonra ağabeyi Joseph'ı gördü. Ön bahçede koşturuyor, yaşlı meşe ağacının en alt dalına tutunmak için zıplıyordu. Sonra dala tutunup tıpkı küçüklüklerinde yaptıkları gibi sallanmaya başladı. Joseph ölümden sonraki hayatını hep çocuk kalarak yaşıyordu. Rita, küçükken öldüğü için mi böyle diye merak ederdi. Yoksa her ruha böyle bir seçim şansı mı veriliyordu? Rita artık kendini yorgun hissediyordu. Eklemlerindeki ağrılardan yorulmuştu. Kışları, buruşmuş cildini ısıran sabah soğuklarından yorulmuştu. Çok zamanım kalmadı diye düşündü ve kalan zamanını akıllıca geçirmek için çok iyi bir sebepti bu. Ailen öldüğü zaman diye söze girdi. Başka bir ailen oldu mu? Çocuk şaşkın şaşkın Rita'ya baktı. Bir sosyal hizmetçi seni ziyaret etti mi diye açıkladı Rita. Sana koruyucu aile nedir, nasıl yeni bir evde yaşarsın söyledi mi? Koruyucu aile ne demek diye sordu çocuk. Rita sallanan koltuğunu bir an için durdurdu. Sonra kendini yine hareket etmeye zorladı. Eğer çocuk ailesiyle ya da akrabalarıyla ya da koruyucu aileyle yaşamıyorsa, keşke daha çok dışarı çıkıyor ve komşularını tanıyor olsaydı. O zaman insanlara gider, tepedeki o ev hakkında ne bildiklerini, orada yaşayan adamın kim olduğunu ve bu çocuğu ilk ne zaman ortalıkta görmeye başladıklarını sorardı. Çünkü artık belli ki durum sorunlu bir aileden çok daha öte bir anlam taşıyordu. Rita'nın bundan şüphesi yoktu. Şu anda çok daha karanlık, çok daha uğursuz bir bölgeye doğru yol aldığının farkındaydı. "Seninle kim yaşıyor çocuğum?" diye sordu. Çocuk kafasını salladı. "Bana söyleyebilirsin. Ben yaşlı bir kadınım, biliyorsun. Yaşlı kadınlar sır saklamakta çok iyidir." Çocuk ona bakmıyordu. Bakışlarını yere, ayaklarının dibine dikmişti. "Bence artık daha fazla konuşmamalıyım," diye fısıldadı. "Bana adını söyler misin çocuğum?" Çocuk yine başını salladı. "Peki ya doğum tarihin?" "Benim doğum tarihim yok. Yalnızca yuvaya dönüş günüm var. Yani ona ait olduğum gün." "Orada başkaları da var mı?" diye üstelemeye devam etti Rita. "Başka çocuklar, büyük insanlar ya da evcil hayvanlar. Bana söyleyebilirsin çocuğum, sana kızmam." Çocuk gözlerini elindeki boş limonata bardağına dikti. Sonra verandanın korkuluklarına baktı. Rita sandalyesinde ileri geri sallanıyor, ufukta beliren kara bulutları izliyordu. Yaklaşan fırtınanın havaya yaydığı elektrik hissedilebiliyordu. Çocuğun daha çok üstüne gitmek istiyordu ama yapmadı. Çok iyi biliyordu ki çocuklar yalnızca istedikleri zaman konuşurlardı. Onlara karşı sabırlı olmak, onların size gelmesini beklemek gerekirdi. "O seni öldürecek," dedi çocuk. Rita elini havada salladı. "Saçmalık, ben hazır olduğumda ve ölmem gerektiğinde öleceğim. Bundan bir dakika bile önce değil. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. İstediği her şeyi alır. İstediği her şeyi daima alır." O sırada ilk rüzgar büyük bir şiddetle esti ve beraberinde uzaktaki çamların kokusunu ve yağmur damlalarını getirdi. Gök gürültüsü Rita'nın kulaklarında yankılandı. Hemen ardından şimşek çaktı. Anlaşılan esaslı bir fırtına geliyordu. Bir evi temeline kadar devirebilecek türden bir fırtına. Çocuk ayağa kalktı. "Ben gitmeliyim." "Saçmalık. Bu gece burada kalacaksın." "Yağmur geliyor ama," dedi çocuk. "Geri dönmem gerek." "Gece burada kalacaksın." "Ama Rita, otur yerine." Çocuk Rita'nın öfkeli ses tonu karşısında bembeyaz kesildi. Yavaşça sandalyesine oturdu. Temkinli ve ürkek görünüyordu. Rita sandalyesinde sinirli sinirli sallanmaya devam etti. "Benimle konuşmazsan konuşma. O senin bileceğin iş. Ama tepedeki eve göndermeyeceğim seni. Aklım yerinde olduğu sürece böyle bir şey yapamam ve bu da benim bileceğim iş. Çok sinirlenecek. Sinirlenmesini istemezsin, inan bana." "Külahımı anlat. Benim yaşımdaki bir kadının zaten başına gelmek üzere olan şey dışında ne yapabilir ki o adam? Sinirlenirse gelip beni ziyaret etsin. Çünkü ona söyleyecek birkaç sözüm var." Rita öfkeyle kalkıp ayağını yere vurdu. Ama ne Rita'nın kendisi ne de çocuk bu cesaret gösterisini yutmamıştı. Rita çok iyi biliyordu ki eğer Scott'ın koruyucusu verandasında bitecek olursa bu ziyaretin amacı konuşmak olmayacaktı. "Ama Rita," dedi çocuk tekrar. "Polisi arayayım mı? Ha evlat?" "Hayır, hayır." Çocuğun gözleri dehşet içinde kocaman açılmıştı. Rita anladı. Telefonu eline alırsa çocuk anında kaçıverirdi. "Öyleyse anlaştık," dedi Rita sonunda. "Burada kalıyorsun. Yemek pişiriyoruz ve sonra da kakao içiyoruz, tamam mı? İçeri girip pencerenin kenarına oturalım ve bırakalım dünya ne hali varsa görsün. Fırtınalı bir geceyi geçirmenin daha iyi bir yolu yoktur." Çocuk başını kaldırıp Rita'ya baktı. Bakışları çocukta daha önce hiç görmediği bir duyguyla parlıyordu. Korku, umut ve özlemle. Çocuk bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı. Rita karşı çıkacağını, onunla tartışacağını ya da belki verandadan zıplayarak tepeye doğru koşacağını sandı. Fakat çocuk vazgeçerek ağzını kapadı yine. Omuzlarını dikleştirdi. Mutluluktan ya da huzura kavuşmaktan değildi bu. Daha çok savaşa hazırlanan bir asker gibiydi. Rita çocuğu içeri soktu ve evin eski kapısını arkalarından kapattı. Çocuk mutfağa doğru giderken Rita bir süre daha kapının yanında kaldı ve kilitleri kontrol etti. İlk yağmur damlaları bahçe yoluna düşmeye başlamıştı. Rita yeni kilidi iyice sıktı ve pencerenin dışında toplanan karanlık bulutları ya da tepedeki Victorian köşkte parlayan ışıkları fark etmemiş gibi davrandı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 321. Devamı 28. ayrımda.